14. ayrım. Önce Atatürk'ün günlük hayatını verelim. Atatürk, güneş doğduktan sonra da yatsa, öğleden önce uyanır, genellikle az uyur. Gece yarısından sonra yattığı zaman saat 6'da 7'de kalkar. Üzerinde dizlerine kadar uzanan ince geceliği bir koltuğa bağdaş kurar ve sabah kahvesini ilk sigarasıyla içer. Sonra banyoya girer, genellikle duş alıp çıkar ve masaj yaptırır. Giyinir, odasına geçer ve burada berberi kendisini tıraş eder. Bu süre içinde kendisini görmeye yetkili insanlar şunlardır: Genel Vekili ve Özel Kalem Müdürü Hasan Rıza Soyak, Salih Bozok, Ali Kılıç, Nuri Conker, olağanüstü durumlarda Başvekil İsmet İnönü, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ve Tevfik Rüştü Aras. Sonradan başvekil olunca Celal Bayar da bu ayrıcalıklılar arasına girdi. Atatürk bundan sonra giyinir ve çalışma odasına geçer. Kendisine gelen yazıları okur, imzalarını yapar. O gün ve akşam görüşeceği kimseleri yaverine yazdırır. Nuri Conker, Salih Bozok, Kılıç Ali ile veya bunlardan biriyle yer. Öğleden sonra kitaplığına geçerek okur ya da Ankara'da bir yere, daha çok çiftliğe gider. Kendisini ilgilendiren konuları inceler, bazı konukları ağırlar. Akşamüstü her zamanki arkadaşları ve o akşam için çağırdığı dostları ile sofraya oturur. Mutat Zevat diye anılan kişiler dörttür: Nuri Conker, Salih Bozok, Kılıç Ali, Recep Zühtü. Sonradan Recep Zühtü bir kadını vurduğu için gözünden düşmüş ve sofrasından uzaklaştırılmıştır. Bu kimseler keskin nişancıydılar. Uçan kuşu tabanca ile vururlardı. Bunlar hem Atatürk'ün eski arkadaşıydılar, hem onun için bir çeşit koruyucuları görevini yapıyorlardı. Atatürk'ün sofrasına habersiz gelinmezdi. Habersiz gelenler bu saydığımız dört kişiyle Başvekil İsmet Paşa, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras ile Celal Bayar'dı. Bunların dışındakiler Atatürk'e gelmek istiyorlarsa yaverliğe telefon ederler, Atatürk bunları davet eder. Ya da Atatürk sabahleyin yavere kimlerin o akşam yemeğe çağrılacaklarını yazdırır. Olağanüstü hallerde sofra sürerken de bazı kimseler yaverliğe başvurarak dileklerini Atatürk'e ulaştırabilirler. Sofrada genellikle devlet işleri konuşulur, yorumlar yapılır. Atatürk düşüncelerini sofradakilere açarak onların düşüncelerini öğrenir, tartışır. Kararı kendisi verir ama çevreyi de kendisi hazırlar. Bunun için kullandığı araç sofradır. Bazı akşamlar Ankara'ya gelen ünlü solistler, saz ve caz grupları Çankaya'ya çağrılırlar. Onlara da salonun bir köşesinde uygun bir masa kurulur ve istendiği zaman icraatlarını yaparlar. Münir Nurettin, Safiye Ayla, Eftalya, Müzeyyen Senar ve diğerleri Atatürk'ün sofrasında şarkı söylemişlerdir. Atatürk Batı müziğinin yayılmasından yana olduğu halde Türk müziğini ve halk türkülerini sever. Güzelce bir sesi vardır. Nuri Conker de bariton bir sesle Rumeli türkülerini söylerken başarılıydı. En sevdiği ve sık sık söylediği şarkılar şunlardır: Cana rakibi handan edersin, kaçma mecburundan ey ahuyu vahşi ülfet et, habgahı yere girdim arz için ahvalimi, mani oluyor halimi takrire hicabım. Sevdiği ve bazen de söylediği türküler şunlardır: Vardar Ovası, Manastırın ortasında bir havuz canım Yavuz, pencere açıldı Bilal oğlan piştol patladı. Pek müstesna akşamlarda ellerini yanaklarına koyup söylediği iki gazel vardır. Bunlardan biri: Canımı canan eğer isterse minnet canıma, can nedir ki anı kurban etmeyem cananıma. Ney ile mey ile mahbub ile her an gelin, bezmi cem ayinini kadrimde ikad eyleyin. Sofranın hemen karşısında daima bir kara tahta bulunurdu. Zaman zaman sofradakiler bu kara tahtanın başına geçerler ve düşüncelerini orada yazı ya da rakamla açıklarlardı. Sofradan eksik olmayan tek kişi Nuri Conker'di. Diğerleri izin alıp ayrılsalar da o mutlaka yanında bulunurdu. Atatürk'e şakalaşmak hakkı yalnız ona aitti. Atatürk sofra ne kadar kalabalık olursa olsun bütün konukları ile tek tek ilgilenir. Onların eksiklerini görür, isteklerini hemen fark ederdi. İçki içerken mezelere el sürmez, sadece leblebi yemekle yetinirdi. Leblebiyi derin bir çanaktan sağ elinin üç parmağı ile alır, teker teker ağzına atar. Sofrada yabancı yoksa leblebiyi havaya atar, ağzı ile yakalardı. Güzel bir fikir söyleyen ya da güzel bir espri yapan oldu mu, elindeki birkaç leblebinin bir ya da ikisini bu arkadaşının avucuna koyarak beğenisini açıklardı. Sevdiği yemekler, etsiz kuru fasulye, Atatürk buna yağlı fasulye derdi, pilav, omlet, karnıyarıktan hoşlanırdı. İçki ne kadar uzarsa uzasın yemek yemez, içki bittikten sonra yemeğe otururdu. İşte Atatürk'ün günlük hayatında önemli bir yer tutan sofrasının belli başlı renkleri. Not: bu yazı Ali Kılıç'ın Atatürk'ün Hususiyetleri kitabından yararlanılarak ve Celal Bayar, Tevfik Rüştü Aras, Şükrü Kaya ve öteki yakınlarından dinlemek suretiyle yazılmıştır. Sofrasız Atatürk. 10 Temmuz 1938. Marmara'ya masmavi bir yaz inmiş. Güneşli pırıl pırıl martılar ak karınlarıyla Savarona küpeştelerine sürünüp geçiyorlar. İstanbul ufukta tüte tüte eriyen bir masal şehri gibi. Atatürk şezlong koltuğunda mavi gözleriyle dalmış dinleniyor. Yanında Kılıç Ali var, Salih Bozok var. Doktoru Profesör Neşet Ömer İrdelp var. Dalgın Atatürk'ün çevresinde susuyorlar. Atatürk birden silkiniyor. Sanki üstüne abanmış güçsüzlüğü, uyuşukluğu sırtından atmak istiyormuş gibi. Sanki karaciğerini kemiren derdi çiğneyip ezecekmiş gibi doğruluyor. Bir motor gezisi yapalım. Çevresindekiler bakışıyorlar. Sarsılmaması gerek, yorulmaması gerek, ayakta kalmaması gerek. Gözler Neşet Ömer'e dikiliyor. Acar'la hem de. Özledim Acar'ı. Nicedir kullanmıyoruz. Kılıç Ali Neşet Ömer'e bakarak yorulmaz mısınız paşam diyor. Çünkü daha önce de böyle gezintilere heves etmişti de Profesör Fissinger kesinlikle önlemişti. Olsa olsa sandalla. Çok uysal bir denizde 5-10 dakikacık dolaşabilirdi o kadar. Atatürk diri bir hamle ile ayağa kalkıyor. Hayır, çok iyiyim. Küçük bir gezinti beni büsbütün diriltecek. Neşet Ömer boynunu büküyor. Engellenirse morali bozulur. Engellenmezse rahatsızlığı artabilir. Bunların ikisi de birbirinden kötü. Güçlendirmek için iyi görünüyorsunuz Atatürk. Kısa olmak şartıyla engel olmam. Hadi gördünüz mü? Doktor da izin verdi. Ne duruyorsunuz? Kısa bir süre sonra Acar motorundaydılar. Atatürk gerçekten dinçleşmiş, yüzü pembeleşmişti. O güzelim günlerde olduğu gibi canlı ve candan davranıyordu. Kardeşi Makbule Ata'dan, Afet İnan, evlatlığı Sabiha da motordaydılar. Florya'ya gelindiği zaman Atatürk'ü böyle diri, güleç ve zinde görenler onu çılgınca alkışlıyorlar, "Bin yaşa Atatürk, canım sana feda" diye bağırışıyorlardı. Atatürk bu sevinç kesilmiş kıyıları dolduran halkı selamladıkça sanki denizler ve kıyılar çılgın bir heyecanla ona doğru koşuyorlardı. Bu ruhların kucaklaşması görülecek şeydi. Motor kıyıları oya gibi işleyerek Dolmabahçe önüne geldi. Doktor ve beraberindekiler Savarona'ya çıkmasını bekliyor ve istiyorlardı. Fakat Atatürk "Boğaz'a" dedi. "Boğaz'da bir tur atalım." Öyle yaptılar. Çünkü Atatürk'e direnmeye kimsenin gücü yoktu. Yine kıyıya en yakın yerlerden geçiyordu motor ve Atatürk'ün motorunu gören İstanbullular selamlıyorlardı Atatürk'ü. O gülümsüyordu, yorgun elini sallıyordu sevgili halkına. Sevilmenin mutluluğunu yudum yudum içiyordu. Bebek koyuna girildiği zaman deniz sandal kesilmişti. Genç kızlar, delikanlılar, yaşlılar kıpırdayan sandallar içinde ona ellerini uzatıyorlar, alkışlıyorlar, "Atatürk, Atatürk" diye tempo tutuyorlardı. Bu yolculuk böylece Rumeli Kavağı'na kadar sürdü. Buraya gelince o bütün yol boyu ışıldayan mavi gözleri gölgelendi. Yüzünün pembeliği de uçmuş, bal mumu sarısı bir renk bağlamıştı. "Savarona'ya dönelim," dedi, "hem bütün hızımızla." Acar, boğazın kıpırdayan sularında bütün hızıyla ilerliyordu. Atatürk motorun salonuna geçmiş, bir koltuğa gömülmüştü. Çıt yoktu çevresinde. Ne kimse konuşuyor, ne de kimse yerinden kıpırdıyordu. Tepeden tırnağa can kesilmişler, bakıyorlardı Atatürk'ün solgun haline. Bu onun son gezisi oldu. Temmuz'un 23'ünde bir kez daha, ama bu sefer Savarona ile Florya'ya ve Boğaz'a çıkacak, sonra dermanı tükendiği için Kılıç Ali ve İsmail Hakkı Tekçe tarafından bir koltukla Dolmabahçe Sarayı'na taşınacaktı. Ölüm döşeğine düşmüştü artık. Atatürk sofrası kalemlerinden biri olan Falih Rıfkı Atay şunları yazıyor: "Mustafa Kemal'in hususiyetlerinin başında çok düşünmek, çok danışmak, kendi inandıklarını iyice kontrol etmek ve başkalarının da ona inandıklarını görmek gelir. Anadolu'ya geçmezden önce İstanbul'da görüşmediği ne dost ne düşman kalmıştır. Sofrasını da bütün eserleri ve fikirleri duymak, kendisininkilerle karşılaştırmak için başlıca vasıta olarak kullanmıştır. Bu sofranın başka bir kalemi Yakup Kadri Karaosmanoğlu bir yazısında şöyle diyor: "Atatürk'ün sofrası yemek sofrası değil, fikir ve ruh cümbüşlerinin koptuğu bir olemp buluşmasıdır. Çünkü o sofrada yurt ve dünya her gün ve yeniden biçimlenirdi. Türk milleti hiçbir yerden Atatürk'ün sofrasında olduğundan daha doğru görünemez ve yine çünkü orada bütün olayların arkasındaki gerçeği bir bakışta gören Atatürk vardır." Not: Kılıç Ali'nin Atatürk'ün Son Günleri adlı kitabından yararlanılmış, ayrıca kendisinden dinlenmiştir. Kitabın son sayfası. Atatürk'ün akşam sofralarına çok ilişildi. Yaran sofrası denildi, malum zevat sofrası denildi, hatta sarhoş sofrası diyenler bile oldu. Bu kitap Atatürk'ün akşam sofralarının gerçeğini en sağlam kaynaklardan soruşturarak onların verdiği bilgilerle yazılmıştır. Atatürk'ün en yakınlarından alınan her bilgi aynı olayın görgü tanıkları ile pekiştirilmiştir. Hafıza yanlışları düzeltilmiş ve gerçeğe en yakın biçime dönüştürülmüştür. Atatürk sofralarını en iyi anlatan söz yine Atatürk'ün sözüdür. "Hükümet uyandı. Hadi biz artık yatalım." İsmet Bozdağ'ın Atatürk'ün Fikir Sofrası adlı kitabının sonudur.